Ayrım 31.
Ben her şeyi hoş görürüm ama tepesi üstü çirkefte dolaşan insanların insanı tutup çirkefe sürüklememesi koşuluyla. Ve günün birinde Kapyuan'a daha açık açık konuşunca Gervais dişlerini sıkarak şöyle bağırmıştı. Yatağınızın içinde hasta olmanızdan yararlanıyorsunuz. Bakın size bir şey söyleyeyim. Hata ediyorsunuz. Görüyorsunuz ki size karşı kibar davranıyorum. Çünkü yaşantınızı hiçbir zaman yüzünüze vurmadım. Biliyorum, güzel bir yaşamdı doğrusu. Kapyo babanın sağlığında kimi zaman iki, kimi zaman üç erkekle birlikte. Yo hayır, öksürmeye kalkışmayın. Sözüm bitti, söyleyeceklerim bu kadardı. Sadece beni rahat bırakmanızı söylemek istemiştim. Hepsi o kadar. Yaşlı kadının neredeyse yüreğine inecekti. Ertesi gün Gervais'in evde bulunmadığı bir sırada Guje annesinin çamaşırlarını almaya gelince Kapyon'a onu çağırdı. Yatağının yanı başına oturttu. Uzun süre yanında alıkoydu. Yaşlı kadın demircinin Gervais'e olan sevgisini çok iyi biliyordu. Genç adamı olup biten bütün çirkin şeylerden kuşkulandığı için bir süredir kaygılı ve üzgün görüyordu. Böylece hem çene çalmak hem de bir gün önceki kavganın öcünü almak amacıyla Gervais'in kötü yola sapması en çok kendisine zarar veriyormuş gibi ağlaya sızlaya gerçeği açıkça anlattı. Guje o küçük odadan çıktığı zaman üzüntüden adeta boğularak duvarlara tutunuyordu. Sonra çamaşırcı kadın dönünce Kapyuan'a ona seslenip kendisini Bayan Guje'nin evinden çağırdıklarını, çamaşırları ütülenmiş ya da ütülenmemiş hemen getirmesini istediklerini söyledi. Hınzır ihtiyar o kadar coşkuluydu ki Gervais dedikodunun kokusunu aldı. Üzücü ve sıkıntılı bir olayın tehdidi altında bulunduğunu hemen anladı. Genç kadın benzi sapsarı, eli ayağı adeta şimdiden kesilmiş bir halde çamaşırları büyük bir sepete yerleştirip gitti. Yıllardan beri Guje'lere bir metelik borç ödememişti. Borç hala 425 frankta duruyordu. Her seferinde sıkıntı içinde bulunduğundan söz açarak çamaşır parasını tam olarak alıyordu. Bundan çok utanıyordu. Çünkü demircinin sevgisinden yararlanıp onunla alay edermiş gibi oluyordu. Şimdi artık daha az vesveseli olan Kapyon'un ince eleyip sık dokuduğu yoktu. Alaylı bir sırıtışla Guje'nin kıyıda köşede onun belini çimdiklemiş olacağını, böylece de parasını almış sayılacağını söylüyordu. Ne var ki Gervais, Lantier ile yeniden ilişki kuracak dereceye düşmüş olmasına karşın isyan ediyor, kocasının artık bunu gönül hoşluğuyla kabul edecek hale düştüğünü söylüyordu. Onun yanında Guje için kötü söz söylenemezdi. Demirciye karşı duyduğu sevgiyi namusunun, onurunun bir köşesi gibi koruyordu. Bu nedenle bu dürüst, temiz insanlara ne zaman çamaşır götürse, daha merdivenin ilk basamaklarında yüreğinde bir sıkışma hissediyordu. Bayan Guje genç kadına kapıyı açınca soğuk bir sesle şükürler olsun sonunda gelebildiniz dedi. Azrail'le gereksinme duyacak olursam çağırmak için size göndereceğim. Gervais sıkılarak özür dilemek için bile tek sözcük söylemeye cesaret edemeden içeri girdi. Artık eskisi gibi dediği günde çamaşır götürmüyordu. Hiçbir zaman söz verdiği saatte gelmiyordu. Hatta kimi zaman tam bir hafta beklettiği oluyordu. Yavaş yavaş kendini büyük bir düzensizliğe kaptırıyordu. Dantelci kadın tam bir haftadır sizi bekliyorum diye sürdürdü. Üstelik de yalan söylüyorsunuz. Bana masal okusun diye çırağınızı gönderiyorsunuz. Yok canım, çamaşırlarımla ilgilenmiyormuşsunuz. Yok hemen o akşam teslim edecekmişsiniz. Yok bir kaza sonucu çamaşır çıkını bir kovaya düşmüş. Ben de sizi bekleyerek gün kaybediyorum. Bekliyorum. Ne gelen ne giden var. Aklımdan hiç çıkmıyor. Kafam hep bununla meşgul oluyor. Yo hayır, hiç doğru bir şey değil bu yaptığınız. Sepette ne var bakalım? Bari hepsini getirdiniz mi? Bir aydır sizde duran bir çift yatak çarşafını getirdiniz mi? Ya o son çamaşırdan kalan gömleği? Gervais alçak sesli utana sıkıla. Evet evet dedi. Gömlek burada işte. Ne var ki Bayan Guje itiraz etti. O gömlek kendisinin değildi. Onu ne yapsın? Şimdi de çamaşırlarını başkalarınınkiyle değiştiriyordu. Artık bardağı taşıran son damlaydı bu. Daha geçen hafta üzerinde kendi markası bulunmayan iki mendil gelmişti. Kim bilir kimindi. Nereden geldiğini bilmediği çamaşırdan hiç hoşlanmazdı. Kısacası kendine ait olanı istiyordu. Eşyalarına düşkündü. Çamaşırlar nerede? Kayboldu değil mi diye sordu. Bana bakın kızım, ne yaparsanız yapın, ben çarşaflarımı kesinlikle yarın sabah isterim, anladınız mı? İkisinin arasında bir süre sessizlik oldu. Gervais'ı bütün allak bullak eden de arkasında Guje'nin odasının kapısının aralık olduğunu sezinlemesiydi. Demirci içeride olmalıydı. Onun orada olduğunu hissediyordu. Ağzı varıp da hiçbir yanıt veremediği bütün bu yerden göğe kadar hak edilmiş sistemleri, çıkışmaları dinliyordu. Gervais son derece uysal, son derece yumuşak davranıyordu. Başını önüne eğiyor, çamaşırları olabildiğince çabuk karyolanın üzerine koyuyordu. Ama Bayan Guje parçaları teker teker gözden geçirmeye başlayınca işler gene kötüye gitti. Yaşlı kadın çamaşırları eline alıyor, sonra da "Yo, siz iyice acemileşiyorsunuz, bütün becerinizi yitirmişsiniz" diyerek fırlatıyordu. "Artık yaptığınız işler için sizi kutlamak mümkün değil. Evet, kötü işler yapıyorsunuz. Çamaşırları berbat ediyorsunuz. İşte şu gömleğin önüne bakın, yanmış. Kırmalarda ütünün izi kalmış. Düğmelerin de hepsi kopmuş. Nasıl yapıyorsunuz bilmem ama bir tek düğme kalmıyor. Bakın benim iç gömleğim, haberiniz olsun. Bunun için bir metelik bile vermeyeceğim. Kiri olduğu gibi üstünde duruyor. Siz sadece onu yaymakla yetinmişsiniz. Yo, bu kadarı da olmaz. Artık çamaşırların kiri bile temizlenmezse..." Susup çamaşırları saymaya başladı. Sonra da birden "Nasıl?" diye bağırdı. "Bütün getirdiğiniz bu kadar mı? 2 çift çorap, 6 peçete, bir sofra örtüsü, mutfak bezleri. Siz benimle alay mı ediyorsunuz kuzum? Ütülenmiş olsun olmasın ne varsa hepsini geri getirmeniz için haber göndermiştim. Eğer bir saate kadar çırağınız geri kalan çamaşırları alıp getirmezse kesinlikle bozuşuruz. Bayan Capio, bakın haberiniz olsun." O sırada Guje odasında öksürdü. Gervais hafifçe irkildi. Aman yarabbi, onun önünde kendisine nasıl davranıyorlardı? Odanın ortasında tedirgin, utangaç öylece kala kaldı. Bayan Guje ise hesabı yaptıktan sonra gayet sakin bir tavırla gidip pencerenin önünde oturmuş, bir dantel atkının onarımına koyulmuştu. Çamaşırcı kadın utana sıkıla, "Kirli çamaşırlarınızı vermeyecek misiniz?" diye sordu. Yaşlı kadın da "Yo, hayır, teşekkür ederim. Bu hafta bir şey yok" dedi. Gervais sapsarı kesildi. Bir müşterisini yitiriyordu. İşi elinden gidiyordu. O zaman başı döndü, gözleri karardı. Dizlerinin bağı kesildiği için bir iskemleye oturmak zorunda kaldı. Kendisini savunmaya kalkışmadı. Yalnız "Bay Guje hasta mı yoksa?" diyebildi. Evet, Guje rahatsızdı. Demirhaneye gidecek yerde doğruca eve dönmek zorunda kalmıştı. Şimdi de dinlemek amacıyla biraz yatağına uzanmıştı. Bayan Guje gene her zamanki gibi sırtındaki siyah elbisesiyle, beyaz yüzünü çerçeveleyen o manastır başlığıyla büyük bir ciddiyetle konuşuyordu. Çivata işçilerinin gündeliğini gene düşürmüşlerdi. Şimdi bütün işleri gören makineler yüzünden gündelikler 9 franktan 7'ye inmişti ve Bayan Guje her şeyden kısıntı yaptıklarını anlatıyordu. Çamaşırlarını gene eskisi gibi kendisi yıkayacaktı. Kapyolar oğlunun ödünç verdiği parayı geri vermiş olsalardı elbette ki çok iyi olacaktı. Ne var ki borçlarını ödeyemedikleri için Bayan Guje şimdi tutup da haciz için icra memurlarını kapılarına gönderecek değildi ya. Yaşlı kadın borçtan söz etmeye başladığından beri Gervais başını önüne eğmiş, ilmikleri teker teker oluşturan tığın çevik hareketlerini izlermiş gibi görünüyordu. Dantelci kadın, "Oysa biraz kendinizi sıksanız pekala borcunuzu ödeyebilirsiniz. Çünkü canım çok iyi yiyip içiyorsunuz. Çok para harcıyorsunuz. Bize her ay 10 frank da verseniz." Guje'nin sesi konuşmasını yarıda kesti. "Anne, anne." Ve Bayan Guje hemen az sonra geri gelip yerine oturunca konuyu değiştirdi. Hiç kuşkusuz demirci annesine Gervais'tan para istememesini söylemişti. Aradan 5 dakika geçmemişti ki Bayan Guje elinde olmaksızın yeniden borçtan söz etmeye başladı. Böyle olacağını tahmin etmişti zaten. Çinko işçisi dükkana gelen bütün parayı içkiye veriyordu. Bu gidişte karısının da sonu kötüydü. Bunları ta başından beri söylemişti. Eğer oğlu sözünü dinlemiş olsaydı o 500 frangı vermezdi. Şimdi de evlenmiş olurdu. Böylece can sıkıntısından patlayacak hale gelmezdi. Bundan sonra da mutlu olacağını hiç sanmıyordu. Yaşlı kadın anlattıkça coşuyor, çok sertleşip hışımla konuşuyordu. Gervais açıktan açığa Capio ile anlaşıp oğlu olacak o koca sersemin iyi niyetini kötüye kullanmakla suçluyordu. Evet, yıllar yılı ikiyüzlülük eden kadınlar vardı ki sonunda ahlaksızlıkları tabak gibi gün yüzüne çıkıyordu. Kuje ikinci kez, bu sefer daha şiddetle annesine seslendi. Anne, anne, Bayan Guje ayağa kalkıp oğlunun yanına gitti. Geri geldiği zaman dantelini eline alırken, içeri girin dedi, sizi görmek istiyor. Gervais tir tir titreyerek içeri girdi. Kapıyı açık bıraktı. Çok heyecanlıydı. Çünkü bu sahne Bayan Guje'nin önünde sevgililerinin bir çeşit itirafı gibiydi. Küçük odayı 15 yaşında bir erkek çocuğun odası gibi resimlerle kaplanmış duvarlarıyla, daracık demir karyolasıyla her zamanki sessizliği içinde buldu. Guje'nin o iri yarı vücudu, Kapyoana'nın açıkladığı sırla kolu kanadı kırık, gözleri kan çanağına dönmüş, güzelim sarı sakalı hala gözyaşlarıyla ıslak, karyolaya uzanmış yatıyordu. İlk öfke anında yumruklarıyla yastığı dermiş olmalıydı ki, patlayan yastık yüzünden kuş tüyleri fırlamıştı. Adeta alçak bir sesle çamaşırcı kadına, ''Bakın'' dedi, ''annem hata ediyor, bana hiçbir borcunuz yok, böyle bir şeyden söz edilmesini kesinlikle istemiyorum.'' Genç adam doğrulmuştu. Ona bakıyordu. Gözlerine hemen iri iri yaşlar doldu. Gervais, bir yeriniz mi ağrıyor Bayan Guje diye mırıldandı. Neniz var, rica ederim söyleyin bana. Hiçbir şeyim yok, teşekkür ederim. Dün daha fazla yoruldum da bir parça uyuyacağım. Bunu dedikten sonra kendini tutamadı. Çok acı çeken bir insanın sesiyle. Ah tanrım, tanrım. Bu hiçbir zaman olmamalıydı, hiçbir zaman. Ant içmiştiniz. Oysa oldu işte, oldu. Tanrım, çok acı çekiyorum. Haydi gidin artık dedi ve eliyle yalvaran bir tatlılıkla onu uzaklaştırdı. Genç kadın yatağa yaklaşamadı. Delikanlının istediği gibi çekip gitti. Adeta sersemlemiş, onu avutmak için söyleyecek tek sözcük bulamamıştı. Yandaki odaya geçince sepetini aldı. Gene hala evden çıkmıyor, bir sözcük bulup söylemek istiyordu. Bayan Guje başını kaldırmadan dantel onarımını sürdürüyordu. En sonunda gene o, "E hadi bakalım, iyi akşamlar," dedi. "Çamaşırlarımı gönderirim, hesabı sonra yaparız." Gervais, "Evet evet öyle yaparız, iyi akşamlar," diye kekeledi. İçinde namussuzluğundan bir şeyler bırakıyormuş, duygusuna kapıldığı bu tertemiz, tertipli, düzgün aile yuvasına son bir bakış daha yönelterek kapıyı ağır ağır kapadı. Yolda hiçbir şeyle ilgilenmeden, çevresine bakmadan, ahırına dönen inekler gibi aptal aptal dükkana döndü. Kapyoana ilk kez yatağından kalkmış, sobanın yanında bir iskemlede oturuyordu. Ama çamaşırcı kadın ona en küçük bir sitemde bile bulunmadı. Fazlasıyla yorgundu. Dayak yemiş gibi bütün kemikleri sızlıyor, yaşamın sonunda çok acımasız, çok katı olduğunu düşünüyordu. Ve insan hemen o anda ölmezse kendi canına kendi kıyamıyordu. Yüreğini koparıp atamıyordu. Şimdi Gervais artık hiçbir şeye aldırış etmiyordu. Eliyle "adam sen de" der gibi belirsiz bir hareket yapmayı alışkanlık haline getirmişti. Can sıkıcı her yeni olaydan sonra tek zevki günde 3 öğün yemek yemekti. İsterse dükkan yıkılsın, kendisi altında kalmasın da sırtına bir gömlek bile almadan seve seve canı gönülden çekip giderdi. Ve dükkanda zaten yıkılıyordu. Birdenbire değil ama yavaş yavaş yıkılıp gidiyordu. Müşteriler birer birer güceniyor, çamaşırlarını başka yere götürüyorlardı. Bay Madinier, Matmazel Remanjou, hatta boşlar bile daha fazla düzenli ve titiz buldukları Bayan Faconnier'e dönmüşlerdi gene. Tam 3 hafta aralıksız bir çift çorabın peşinde koşmaktan ve bir önceki yağ lekeleri hala üzerinde duran gömlekleri sırtlarına geçirmekten bıkmış usanmışlardı sonunda. Gervais hiç altta kalmadan gidenlere uğurlar olsun diye bağırıyordu. Bundan böyle pislikleriyle uğraşmayacağı için pek sevindiğini söyleyerek hepsinin bir güzel yuvasını yapıyordu. Pek hala varsın bütün mahalle çekip gitsin canım. Böylece onların pisliğinden kurtulmuş olurdu. Sonra da iş bir o kadar azalmış olurdu. Şimdilik müşterileri yalnızca takıntıda hesap bıraksınlar, sokak sürtükleri çok pis kokluğu çamaşırlarını New Sokağı'ndaki çamaşırcılardan hiçbirini yıkamak istemediği Bayan Gudrun gibi kadınlardan ibaretti. Dükkan mahvolmuştu. Gervais elinden gelen son işçisi Bayan Pitos'a da yol vermek zorunda kaldı. Büyüdükçe akıllanacağını daha da çok aptallaşan Agustin Şaşkolozu ile yalnız kalmıştı. İkisi yalnız çalıştıkları halde gene kimi zaman yapacak işleri olmuyordu. Ara sıra bütün öğleden sonraki vakitlerini iskemlelerin üzerinde oturarak geçiriyorlardı. Tam anlamıyla tepesi aşağı bir gidişti bu. İflasın eşiğine gelmişti. Dükkana tembellik de yoksulluğun yanı sıra pislik de giriyordu elbette. Vaktiyle Gervais'in övündüğü, koltuklarını kabartan o gök rengi güzelim mavi dükkan tanınmaz hale gelmişti. Vitrinin yıkanması unutulan tahta bölmeleri ve camları yukarıdan aşağı arabalardan sıçramış çamurla kaplıydı. Raflarda pirinç telin üzerinde hastanede ölmüş müşterilerden kalan boz renkli üç pırtı asılı duruyordu. İçlerinin görünümü daha da içler acısıydı. Tavanda kuruyan çamaşırların oluşturduğu nem duvar kağıdını yerinden sökmüştü. Çiçek desenli o güzel duvar kağıdı toza bulanmış, örümcek ağları gibi lime lime yırtılmış sarkıyordu. Kocaman maşayla dürtüle dürtüle delinen soba bir köşede hırdavatçı dükkanındaki hurda dökme parçaları gibi duruyordu. Tezgah kahve ve şarap lekeleriyle, reçel savışıklarıyla, pazartesi günlerinin yemek alemlerinin yağlarıyla dolu, bir kışla askere sofralık etmişe benziyordu. Bütün bunlardan başka içerisine ekşi bir kola kokusu, küfle karışık yemeklerden artan yanmış yağ ve kir kokusu kaplamıştı. Ama Gervais orada pek rahattı. Hiçbir tedirginlik duymuyordu. Dükkanın gitgide kirlendiğini görmüyordu. Kendini bırakıyor, yırtık kağıda, yağlanmış kirli tahtalara, tıpkı yırtık eteklikler giymeye ve artık kulaklarını yıkamamaya alıştığı gibi alışıyordu. Hatta pislik içine çöreklenip oturmaktan hoşlandığı sıcacık bir yuva haline gelmişti. Her şeyi yüzüstü bırakmak, toz delikleri tıkasın, kadife gibi her yanı kaplasın diye beklemek, çevresinde evin bir tembellik havası içinde uyuşup ağırlaştığını hissetmek, onu adeta sarhoş eden gerçek bir zevkti. Her şeyden önce rahat etmesi gerekiyordu. Gerisi ona vız geliyordu. Borçları gitgide kabardığı halde hiç umursamıyordu. Eski dürüstlüğünü yitirmişti. Borçlarını ödeyip ödemeyeceği belli değildi. Gervais buna kafa yormuyordu. Bir dükkan veresiyeyi keserse yandaki dükkanda başka bir veresiye hesabı açtırıyordu. Artık mahalleden geçemiyor, her 10 adımda bir yol değiştiriyordu. Sadece Gutedor sokağında bile artık kömürcünün, bakkalın, manavın önünden geçmeye hiç yüzü yoktu. Bu nedenle çamaşırhaneye giderken Pasinyer sokağından dolanmak zorunda kalıyordu. Böylece fazladan tam 10 dakikalık yol yürümüş oluyordu. Satıcılar kapısına dayanıp onu dolandırıcılıkla suçluyorlardı. Bir akşam lantiyer için aldığı eşyaları satan adam konu komşuyu ayağa kaldırdı. Avaz avaz bağırıyor, eğer parasını hemen vermezse onu yere yıkıp eteklerini başına dolayarak alacağını elde edeceğini söylüyordu. Hiç kuşkusuz böyle sahneler karşısında genç kadının eli ayağı zangır zangır titriyordu. Ancak dayak yemiş bir köpek gibi hemen silkinip kendini toparlıyordu. Olup bitenleri çabucak unutuveriyordu. Akşam da bir güzel karnını doyurmaktan geri kalmıyordu. Amma da küstah adamlardı ha. Artık iyiden iyiye canını sıkmaya başlıyorlardı. Hiç parası yoktu işte. Para basacak değildi ya. Hem de kuzum, çaldıklarına saysınlar. Onu bunu az mı dolandırıyorlar hınzırlar? Esnaf dediğin beklemek için yaratılmıştır. Patlamıyorlar ya. Ve sonra Gervais kavuğuna çekilip uyuyor, günün birinde kendisini bekleyen akıbeti düşünmek bile istemiyordu. En sonunda iflas ederdi. İşte o kadar. Ama o güne kadar rahatsız edilmek istemiyordu. Bu arada Capuan'a iyileşmiş kefeni yırtmıştı. Dükkan bir yıl daha düşe kalka sürüklendi durdu. Yazın doğal olarak her zaman iş biraz daha fazla oluyordu. Dış bulvar yosmalarının beyaz eteklikleri ve basma giysileri daha sık yıkanmaya geliyordu. Yavaş yavaş uçuruma doğru yuvarlanış başlamıştı. Her gün çamura biraz daha gömülüyorlardı. Yoksullukları daha fazla artıyordu. Bununla birlikte iniş çıkışlar, iyi ve kötü günleri oluyordu. Kimi akşamlar boş yemek dolabının önünde açlıktan guruldayan midelerini ovuşturuyorlar, kimi akşamlarda patlayasıya dana eti tıkınıyorlardı. Artık Capuana'nın eve girdiği yoktu. Önlüğünün altına gizlediği çıkınlarla gezmeye gidermiş gibi habire Palance sokağındaki rehinciye gidiyordu. Sırtını kamburlaştırıyor, kiliseden çıkmayan bir sofu kadın gibi dinine bağlı ve kendinden geçmiş bir yüz takınıyordu. Çünkü yaptığı bu işten pek hoşlanıyor, parayla oynamaktan zevk alıyordu. Eskici kadınla alışveriş etmek onun o eski mahalle karısı tutkularını okşuyordu. Palanse sokağındaki rehincide çalışan görevliler onu iyi tanıyorlardı artık. Kendisine 4 frank ana diyorlardı. Çünkü minicik çıkınlar karşılığı 3 frank verdikleri zaman hep 4 frank istiyordu. Gervais hani neredeyse evi haraç mezat satacaktı. Adeta bir rehin verme çılgınlığına yakalanmıştı. Saçlarına ödünç para vereceklerini bilse hiç düşünmeden hemen saçlarını kökünden kestirirdi. Doğrusu çok rahat bir şeydi bu. 4 librelik bir ekmek almak için para gecikince insan bu parayı rehinciden gidip almaktan kendini alıkoyamıyordu. Çamaşırcılar, giysiler, araç, gereç ve ev eşyasına varıncaya kadar bütün pılı pırtı ne varsa oraya gidiyordu. Başlangıçta Gervais işlerinin yolunda gittiği haftalardan yararlanarak rehindeki eşyayı kurtarıyordu ama ertesi hafta yeniden rehine koyuyordu. Sonraları gitgide malına hiç önem vermemeye başladı. Süresini geçirdi, rehin makbuzlarını sattı. Yalnız bir şeye yüreği pek yandı. Eve haciz için gelen bir icra memuruna 20 franklık bir senedin karşılığını ödemek için o güzelim konsol saatini gözden çıkarıp rehine vermek zorunda kalmıştı. O zamana kadar saatine el sürmektense açlıktan ölmeye and içiyordu. Capuan'a o güzelim saati küçük bir şapka kutusuna koyup götürdüğü zaman Gervais sanki elinden bütün varı yoğu alınmış gibi kolu kanadı kırılmış bir halde gözleri yaşlı bir iskemleye yığılıp kalmıştı. Ne var ki Capuan'a avucunda 25 frankla dönüp gelince bu umulmadık ödünç para, bu 5 franklık kâr onu avuttu. Sırf bu 5 franklık parayı kutlamak amacıyla bir bardak içinde 4 meteliklik içki alması için yaşlı kadını hemen geri göndermişti. Şimdi artık çok iyi geçinip aralarından su sızmadığı zaman gelin kaynana baş başa verip tezgahın bir köşesinde yarı yarıya içki ve frenk üzümü suyu karışımıyla kafaları bir güzel çekiyorlardı. Capio ananın dolu kadehi bir getirişi vardı ki sormayın. Kadehi önlüğün cebine sokuyor, eliyle çaktırmadan tutuyor ve tek damlasını dökmeden getiriyordu. Konu komşunun görmesi doğru olmazdı değil mi ya? Aslında komşular olup bitenleri çok iyi biliyorlardı. Manal kadın, işkembeci kadın, bakkal çırakları, bak bak koca karı rehinciye gidiyor yahut bak hele koca karı kadehini cebine koymuş götürüyor diyorlardı. Bu da doğal olarak mahalleyi gene Gervais'e karşı kışkırtıyordu. Genç kadın elinde avucunda ne varsa satıp rehine koyup habire tıkınıyordu. Topu atması yakındı. İflasın eli kulağındaydı. Evet evet, 3-4 lokma daha ondan sonra dükkanın yerinde yerler esecekti. Her şey yıkılırken Capio mutluluk içinde yaşayıp gidiyordu. Bu ayyaş keratanın suratından adeta kan damlıyordu. Her yanından sağlık fışkırıyordu. Rakı, şarap gibi içkiler onu basbayağı semirtiyordu. Çok yemek yiyor, insanı öldürür gibi içkiyi suçlayan o Lorileux sıskasına zerre kadar kulak asmıyordu. Yağlanıp davul derisi gibi gerginleşen göbeğine şap şap vurarak ona yanıt veriyordu.